Ayrım 28. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 259. Büyük kurtlar karınlarını iyice doyurduktan sonra dönüş yolunu tutmuşlardı ve tek arzuları vardı artık. İnlerine ulaşmak, yavrularıyla kucaklaşıp yatmak ve dinlenmek. Bunu hak etmişlerdi. Sonra da gidip av artıklarını temizleyeceklerdi. Onların hayatı sürekli bir koşudan ibaretti sanki. Zaten kurtları besleyen ayaklarıdır dememişler mi? Heyhat, hız tek başına bütün güçlüklerin üstesinden gelmeye yetmiyor. Başka aç kurtlar da vardı ve yarım bıraktıkları yakı bulur yerlerdi. Çünkü bunların bazıları başkalarının avını dişlemekte hiç tereddüt etmezlerdi. Böyle durumlarda da diş dişe bir dövüş kaçınılmaz olurdu. Ama çok defa avın gerçek sahipleri galip çıkardı bu dövüşten. İnlerine varmadan epey önce bir ön sezi Akbar'ın yüreğini sıkmaya başladı. Güneşin ışıkları karlı tepeleri ürkütücü bir kızıllıkla kaplarken ve her dakika biraz daha kararırken birden yanı başından bir gece kuşu uçup geçmişti sanki. Adımlarını sıklaştırdı, sonra taş çaynarın kendisini izleyip izlemediğine bile aldırmadan anlaşılmaz sıkıntılar içinde koşmaya başladı. Korkusu yavaş yavaş anlaşılmaz olmaktan da çıkıyordu şimdi. Havada yabancı kokusu vardı. Önce terli bir at kokusu, sonra yürek oynatan başka bir koku. Dereyi atladı, çatıları geçti, telaşla inlerine girdi. İn bomboş. Bir an donup kalan ana kurt, hemen sonra bir av köpeği gibi her yeri koklayarak oraya buraya koştu. Sonra dışarı fırladı, yoluna çıkan taş çaynara hiddetle bir diş attı. Yavrularının olmayışından onu yani babalarını sorumlu tutuyordu sanki. Baba kurt da telaşla yuvalarına girdi, sonra çıkıp Akbar'ın peşine düştü. Akbar dere boyunda bir o yana bir bu yana koşup duruyordu. Fal taşı gibi açılmış gözleriyle izlere bakıyor, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Bir insan gelmişti buraya. Henüz taze olan koku yayıntısı apaçık belli ediyordu bunu. Yere dökülmüş ve at salyası bulanmış yulaflar da vardı. Sonra içinde pis kokulu ve onun midesini bulandıran bir sıvı olan şişe. Özellikle de kar üzerinde pek belli olan çoban çizmelerinin izleri. Demek o korkunç yaratık atla inlerine kadar gelmiş yavrularını almıştı. Belki yavrularını yemişti bile. Üzüntü ve hiddetinden ne yapacağını bilemeyen Akbar, zavallı eşine bir düşmanı imiş gibi tekrar saldırdı ve onu birkaç kere ısırdı. Sonra hiddetli hırlamalarla yavrusunu kaçıranın izinde koşmaya başladı. Taş çaynar da peşinden. İki kurt olanca hızlarıyla atlının peşinde koşuyor, atlı ise göle insanların yaşadığı bölgeye gidiyordu. Bazarbay boğazı geçmiş yaz merasının bayırında atını tırısa geçirmişti. Uzaktan gölün bir köşesi görünmeye başlamıştı bile. Bir saat kadar sonra evine ulaşırdı. Ufkun ta kenarında duran güneş iki dağ arasına düşmek, yitmek üzereydi. Hafif ama soğuk bir rüzgar esmeye başladı ısık gölden. Kurt yavruları soğuk almamalı dedi Bazarbay kendi kendine ama onları saracak bir şey yoktu. Heybenin içinde ölmüş olmasınlar sakın. Ölmüş hayvanları kim satın alırdı? İnip bakmak için atını durdurdu. Tam heybeyi çözüp bakacağı sırada at ayaklarını açıp işemeye başladı. Fakat birden işemeyi kesti. Olduğu yerde çırpınıyor, korkulu bakışlarla ayaklarını yere vuruyordu. Birden yana sıçramış sahibinin elinden dizginini hızla çekmişti.
Hop, dur bakalım ne oluyor sana?
Ama at şaha kalktı, korkunç bir yangından kaçmak istiyordu sanki. Bazarbay birden iliklerine kadar titrediğini hissetti. Atın bu tuhaf davranışının sebebini anlamak için durup gerilere bakmasına gerek yoktu. Kurtların takipte olduğunu anlamıştı. Hemen sıçradı, daha atın yelesini bırakmamıştı ki hayvan fırladı, dört nala koşmaya başladı. Rüzgara karşı başını öne eğerek uçuyordu. Bazarbay yan tarafa bir göz attı ve yakınında iki kurdun koştuğunu gördü. Az önce de at bayırı aşarlarken görmüştü onları. Şimdi yandan önüne geçip yolunu kesmek istiyorlardı. Adam yakarmaya, normal zamanda yüzlerine tüküreceği bütün ilahları imdada çağırmaya başladı.
''Lanet olsun o jeologlara'' dedi. ''Altınlarıyla birlikte yok olsunlar.''
Sonra karısının sözlerini hatırladı, ondan özür dedi.
Şeref sözü, eğer bu işten yakamı sıyırırsan bir daha sana hiç el kaldırmayacağım diye
yanı başındaymış gibi ona söz verdi, içinden söyleniyordu.
O kurt ininde ne işim vardı? Kafalarını duvara çarpa çarpa gebertsem daha iyiydi ve şimdi onlardan kurtulmam imkansız.
Heybe atın terkisine sıkıca bağlıydı ve bu koşu sırasında onları oradan alıp atamazdı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi akşam oluvermiş, karanlık ıssız geniş ovaları dalga dalga kaplamıştı. Çevresinde kilometrelerce uzağında onun derdiyle meşgul olacak kimseler yoktu. Tek dayanağı, tek desteği şimdi paniğe kapılarak bütün hızıyla koşan at idi. En büyük üzüntüsü de tüfeği olmamasıydı. Bu kurtların her birine birer kurşun sıkmaktan daha kolay ne olurdu?
Boşa kurşun atmazdı. Bütün çobanlar gibi onun da bir tüfeği vardı elbet.
Ama ne yazık ki evde bırakmıştı. Her zaman tüfekle dolaşacak değildi ya. Ah, başına geleceği bilseydi. Bazarbay olanca sesiyle bağırmaya başladı. Böylece kurtları korkutacağını umuyordu. Neyse ki iyi bir atı vardı ve kurtuluşu bu ata bağlıydı. Dağların karanlık yamaçlarında amansız bir takipti bu. Atlı adam heybesinde dört kurt yavrusunu kaçırıyor. Akbar ve taş çaylar da onu kovalıyordu. Yavrularının kokusunu alan kurtlar da kendilerince dua ediyorlardı. Ah, at bir yanlış adım atsa, bir tek yanlış adımla ayağı sürçecek olsa, mideleri yak etiyle dolu olmasaydı daha hızlı koşabilirler, hırsızı yakalar onu kana boğarak parça parça eder, nice zamandır sürdürdükleri korkunç var olma mücadelesinde haklı olduklarını gösterirler, adalet yerini bulurdu. Eskiden Mujunkum bozkırında büyük saygı avına çıktıkları zaman daha başka davranır, daha hızlı koşar ve saygıları pusuya düşürürlerdi. Ama o zamanlar mideleri hep boş olurdu. Bu koşuda özellikle Akbar çok güçlük çekiyordu. Çünkü yavrularına süt yapsın diye çok et yemişti, yine de dayanıyor, bütün kaslarını gererek koşuyordu. Atlıya yetişse bir an bile tereddüt etmeden üzerine atılacaktı. Yavrularını kurtarmak için her şeyi göze almıştı. Elbette taş çaynar da hep yanında olacak, onu var gücüyle ve sonuna kadar destekleyecekti. Her şeyde beraberdiler. Yalnız vakti gelince tek başlarına öleceklerdi. Bugün Akbar'ı hiçbir şey durduramazdı. Ölecekse ölecekti, yeter ki kaçan atlıya yetişsindi. Ah, onun boğazına bir atılsa... Bazarbay atının bütün çabasına rağmen kurtlar da kendisi arasındaki mesafenin yavaş yavaş ama kesin olarak kısaldığını ve kurtların onun göle ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını fark etti. Kurtlar onun yolunu kesip dağlara doğru gitmesini istiyorlardı. Orada işini bitirmeleri kesinleşirdi. Korku içindeki at ise uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmüyor ve onun içinde zaman zaman yolunu değiştirmeye çalışıyordu. Ama Bazarbay onun doğru yoldan sapmasını engelliyor, bu yüzden de kurtların saptırma çabası boşa gidiyordu. Nihayet ileride bir ağılın ışıkları göründü. Ne şans! Boston Urkunçiyev'in ağılıydı bu. Evet, şu meşhur kahraman işçinin, nefret ettiği şu yeni tür kulağın, yani köy ağasının ağılı. Dost ya da düşman, ne olursa olsun şu anda karşısına bir insan çıkması Tanrı'nın bir lütfuydu. Birbirinden uzakça o birkaç evi görünce sonsuz bir sevince kapıldı ve atını mahpusladı. Hayvan uzakta parlayan o umut ışıklarına doğru yeni bir kuvvetle hızlandı. Ama artık kurtulduğunu söyleyebileceği ana kadar sanki yüzyıllar kadar uzun zaman geçti. Az sonra Boston'un elektrojen grubunun tarrakası duyuldu ve bir köpek sürüsü havlayarak ona doğru koşmaya başladı. Ama kurtlar hala peşindeydi. Onların gittikçe yaklaşan solumalarını duyuyordu.
''Ey kudretli Bavbedin, kurtar beni, sana yedi kurban sunacağım.'' diyordu Bazarbay.
Çobanların kendisine doğru koştuklarını görünce ''Ah, nihayet kurtuldum.'' dedi kendi kendine. Bütün vaatlerini, adaklarını daha bir saat geçmeden unutacaktı. İnsanoğlu böyleydi işte. Kendisini kelimenin tam anlamıyla kurtarıcılarının kollarına attı.
''Kurtlar, kurtlar kovalıyor, su verin bana.'' dedi titrek bir sesle.
Kurtlar şimdi görünmez olmuştu ama oralarda bir yerde pusuda oldukları kesindi. Çobanlar kapıları kilitleyerek birbirlerini uyararak sağa sola koşmaya başladılar. İçlerinden biri dama çıktı ve oradan birkaç el ateş etti. Köpekler birbirleriyle yarışırcasına avlıyorlardı. Kurtların kokusunu alır almaz hepsi avluya kaçmıştı ve oradan çıkmıyorlardı. Onların bu korkaklığına sinirlenen sahipleri küfürler savurarak onları kışkırtmaya, yüreklendirmeye çalışıyordu ama boşuna.
''Koşun, tutun, çoban köpeği olacaklar. Bir bok olmaz bunlardan. Saldırın haydi. Aktaş, Yılbars, Caysan, Barpalan, ne duruyorsunuz? Kovun kurtları, ödlekler. Utanmıyor musunuz?''
Nefesini tüketme dedi içlerinden biri. Köpek bunlar bir atlıyı çizmesinden yakalayıp düşürürler de kurtlara bir şey yapamazlar. Ne sanıyorsun? Hiçbir köpek bir kurda saldıramaz. Bırak avlasınlar. Bazarbay'ın kurtların kendisini niçin kovaladıklarını hatırlaması için epeyce zaman geçti. Yalnız onun atıyla ilgilenen bir çocuğun sorusu üzerine hatırlamıştı kovalanmasının sebebini.
Bazarbay Bek, ''Hey bende ne var? İçinde bir şeyler kımıldıyor da.'' demişti çocuk.
''Heybemde mi? Ah, onlar kurt yavruları, lanet olası şeyler. Başat'ta bir inde buldum bu dört kurt yavrusunu. Kurtlar beni bunun için kovaladılar.''
''Ha, demek öyle, iyi bir ganimet. İnlerine girip mi aldın onları? Postunu orada bırakabilirdin.''
''Ölmemişler mi? Çok sallanmaktan boğulup ölebilirlerdi.'' dedi başka bir çoban.
Yo, o kadar nazik değiller. Ayrık otu gibidir bunlar. Kolay kolay ölmezler.
Göstersene nasıl şeyler olduklarını.
Çobanlar heybeyi alıp Boston'un evine götürdüler. Böyle bir buluntuya ancak ağıl reisinin evinde bakılabilirdi. O sırada ağıl reisinin orada bulunmayışı bu geleneği bozamazdı. Şu anda ödül almış seçkin bir işçi olarak mahalli bir komite toplantısına başkanlık ediyordu. Bazarbay zafer kazanmış gibi gururla ganimetinin peşinde yürüyerek eve girdi. Ev sahibine karşı düşüncesi ne olursa olsun davet edildiği bir haneye girmemezlik edemezdi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu eşikten ilk defa geçecek değildi. Oradan 7 kilometre uzakta oturuyordu ve bu dağlarda çobanlık yaptığı uzun yıllarda Urkun Çiyev'i 3 defa ziyaret etme fırsatını bulmuştu. İlk gelişi Ernazar'ın ölümünden sonra onu anmak için verilen yemek dolayısıyla olmuştu. Ernazar Alamengü Dağı'nı geçerken bir uçuruma yuvarlanmış ve ölmüştü. Ondan 6 ay sonra Boston'un ilk karısı Arzugül'ün cenazesi için gelmişti. Arzugül çok güzel bir kadındı. Çevre sakinlerinin hepsi gelmişti cenazeye. Büyük bir kalabalık olmuştu. Atlar, traktörler, kamyonlar ordu kadar çoktu. Üçüncü ziyaretine gelince bunu istemeyerek zorlanarak yapmıştı doğrusu. O gün yetkili kişiler bir üretim semineri açmış, Boston Urkun Çiyev'e de kendi tecrübelerinden öteki çobanları yararlandırmak görevi vermişlerdi. İşte bu vesileyle istemeye istemeye seminere katılmış, kuzuların ölmemeleri, koyunların daha çok yün vermeleri için nelerin yapılması gerektiğine dair uzun uzun nutuklar dinlemek zorunda kalmış, yarım gününü kaybetmişti. Sanki o bunları bilmezmiş, nice zamandan beri başka şey yapıyormuş gibi. Oysa yapılacak şeyler belliydi. Kış zamanında hayvanları iyi beslemek, yazın sabahları erken kalkmak, akşamları geç yatmak, çok çalışmak ve koyunları hiç gözetimsiz bırakmamak yeter de artardı bile. Kısacası gayretkeşlik gerekirdi. Tıpkı Boston ve onun takımı gibi. Bazısı çok, bazısı az başarılı olurdu. Bir şans meselesiydi bu. Mesela Boston'un evlerinde, ambarında hatta avlusunda bile gece gündüz yanan elektrik vardı. Niçin? Çünkü o bir jeneratör yerine iki jeneratör alabilmişti. Birinci jeneratör arıza yapacak olsa ikincisini çalıştırırdı. Oysa Bazarbay'da dahil kolhozun bütün öteki çobanlarında yalnız bir jeneratör vardı. Bunun da yarardan çok zararı olurdu. Bazen çalışır, bazen çalışmaz, çok defa gerekli yakıt vaktinde verilmezdi. Arıza yapınca parça gerekir ya da teknisyen gidip şehire yerleşmiş olur bulunmazdı. Onun gibi gençler için şehirde yaşamak ve çalışmak 100 kere daha iyiydi. Sonuç kağıt üzerinde herkesin elektriği vardı ama gerçek bambaşkaydı. Hem sonra her zaman haklı çıkan Boston olurdu. İçki de içmediği için haklı çıkarırlardı onu. Oysa Bazarbay ve onun gibiler hep haksız çıkarlardı. Onların içkiye düşkünlüğü hiçbir şeyi halletmiyordu. Ama madem ki o kadar kötüydüler, kötü işçilerdi, niye işten kovmuyorlardı? Hayır, tam tersi oluyordu bunun. Hele bir istifa etmeye kalkış, görürdün dünyanın kaç bucak olduğunu. Hemen adamın peşine polis takarlardı. Pasaportunu alır, çalışma belgeni alır ve geri vermezlerdi. Bizimle kal sevgili yoldaş, bizi güç durumda bırakma derlerdi. Evet, günümüzde çobanlığı kabul eden enayiler pek az bulunur. Herkes şehirde oturmak istiyor. Çünkü orada çalışma saati dolunca bir yerlere gidip eğlenebilirsin ya da evine gider dinlenirsin. Oradaki evlerde konfor var, soba yakmak gerekmiyor, elektrik hiç kesilmez. Gece gündüz yanar, akarsu desen elinin altında, hatta helaları bile evin içinde, koridorun dibindedir. Hiçbir şey buradakine benzemez. Sen burada 1500 hayvanla uğraşırsın, kuzulama mevsiminde bir dakika dinlenmeye vaktin olmaz. Hep meleşir, birbiri ardından doğum yaparlar. Saatlerce gübrelere batıp çıkarsın, sinirlerini yatıştıramazsın. Karını, yardımcılarını dövemezsin, içip zıbaramazsın. Ve sonra bütün bunlar yetmiyormuş gibi sana 5 paralık değer vermezler. En küçük fırsatta sana bu Boston'u örnek olarak gösterirler. Onun gibi olun, onu örnek alın derler. Çenesine iyi bir yumruğu hak ediyor bu fırsatçı. Herifte de bir şans var ki, en iyi insanlar onun emrinde çalışmak istiyor. Kimse onu fark etmiyor. Tam bir aile şirketi kurmuş. Bazarbay ve birçokları da elektrik jeneratörlerini kaldırıp döküntüler arasına atmış ve tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi petrol lambalarını ve fenerleri kullanmaya başlamışlardı. Boston'un M1-1157'si ise çalışmaya devam ediyordu. Onu ta uzaktan görüyor, sesini ta uzaktan duyuyorlardı. Zaten kurtları korkutan da o sesiydi. O müthiş tarraka olmasaydı bu kadar çabuk bırakmazlardı kovalamayı. Köpekler hala havlıyordu. İki kurt hala yakınlarda geziyor ama meydana çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Evet, çok şanslıydı bu Boston. Avlusu bile kusursuz, evi temiz ve aydınlıktı. Bunlara bakınca insan onun koyunlar arasında yaşadığını söyleyemezdi. Kapıdan içeri girerken Bazarbay çizmelerini, dolaklarını çıkarmak zorunda kalmış, halılar döşeli odaya yün çorapları da girmişti. İnsana şans bir kere gülmeye görsün her şeyin en iyisini verirdi. Bazarbay o güne kadar Ernazar'ın dolu Gülümhan'ın ne kadar çekici ve hala genç bir kadın olduğunu pek fark etmemişti. Kocası öleli çok olmamasına rağmen Boston onunla evlenmişti ve kadın mutlu görünüyordu. Henüz 40 yaşındaydı, belki daha genç. İki kızı yatılı okuldaydı. Boston'un da ilk karısından iki kızı vardı ama onlar evlenmişlerdi. Gülümhan ona 3. bir çocuk, bir oğul vermişti. Boston'un bu yeni karısı gerçekten çok sevimliydi, kibardı ve aptal da değildi, hiç değildi. Kocasıyla Bazarbay arasındaki geçimsizliği bildiği halde bilmezlikten gelmiş, hiç renk vermemiş, çok tabii ve nazik bir şekilde karşılamıştı onu. ''Hoş geldin komşularımın komşusu, gir içeri şöyle buyur. Ne müthiş olay. Demek kurtlar düştü peşine. Hiç görülmüş şey mi bu? Tanrı'ya şükürler olsun. Arbaklar kurtarmış seni ölümden.'' Dipnot, Arbak Kırgızca'da atalarının ruhu. ''Kocam evde değil, toplantıya gitti ama gecikmez, gelir. Onu arabayla getirmeye söz vermişlerdi. Buyur otur, otur şöyle. Böyle bir maceradan sonra bir çay içmek istersin herhalde.'' Biraz beklersen yemek de hazır olur. Bazarbay bu zoraki konukseverliğin, bu iyi niyet gösterisinin derecesinin nereye kadar varacağını anlamak istedi. Üstelik heyecanını yatıştırmak için biraz içkiye çok ihtiyacı vardı. Çay kadınların içeceği bir içkidir dedi, hiç kemküm etmeden ve biraz da tahrik eden bir ses tonuyla. Patavatsızlığımı mazur gör. Baylığı, varlığı dillerde dolaşan Boston'un görkemli evinde daha keskin, daha ağırca bir içki bulunmaz mı acaba? Bazarbay kendisine bir içki verilmese bile bu çok iğneli sözleriyle Gülümhan'ın yüzündeki ani değişikliği görmekten büyük zevk alacaktı. Aslında açık konuşmak pek becerebildiği bir şey değildi ama burası ne bir bey eviydi ne de bir han evi. Boston'da onun gibi basit bir koyun yetiştiricisinden başka bir şey değildi.
Özür dilerim dedi kadın kaşlarını çatarak. Boston içki içmez.
Evet bilirim. Senin Boston içki içmez dedi Bazarbay laubali bir şekilde. Laf olsun diye söyledim işte. Çaya da teşekkür ederim. Sadece düşünmüştüm ki kendisi içmese bile belki konukları için bulundurur.
Tabii tabii dedi Gülüman mahcup bir şekilde. Bu arada misafirin yanında duran çoban Rızkul'a bir göz attı. İçinde kurt yavruları bulunan heybe onun önündeydi. Rızkul vodka getirmek için ayağa kalkarken Boston'un ikinci yardımcısı girdi odaya. Bunun adı Murat idi. Pedagoji Enstitüsü'ndeki öğrenimini yarıda bırakmış, her yere girip çıkmış, sonunda Boston'un yanında kalmıştı. Açık göz ve yüzsüz bir çocuktu. Rızkul ona, baksana Murat dedi, sende bir yerlere sakladığın bir vodka şişesi vardır, bunu biliyorum. Getir de Bazarbay'ın başarısını kutlayalım. Boston bir şey söylerse sorumluluğu üzerime alırım. Haydi uç be hemen getir.
Pekala, getireyim dedi Murat sevinçle.
28. ayrımın sonu. Sayfa 268.